Ayrım 16, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 250. Hratsky'nin dairesi gülen, konuşan adamlarla doluydu. Sean kapıda durunca onların çoğunu tanıdı. Duff'la paylaştığı tahtın etrafını saran dal kavuklardı onlar. Kral öldü, yaşasın kral diye düşündü. Adamlar onu görünce kahkaha ve konuşmalar kesildi. Sean, Max'ın yazı masasının üst gözünü açarak elini içine soktuğunu da fark etti. Adam öylece kalıp Sean'a baktı. O sırada dal kavuklar şapka ve bastonlarını alarak birer birer savuştular. Bazıları Sean'un yanından geçerlerken mahcup mahcup merhaba dediler. Sonra odada sadece üçü kaldı. Max eli silahta bekliyordu. Hratsky de şöminenin önündeki koltuğuna oturmuş, yarı kapalı gözlerini Sean'a dikmişti. ''Sean, beni içeriye davet etmeyecek misin Max?'' diye sorunca Musevi Hratsky'ye baktı. Onun hafifçe başını salladığını gördü. ''Lütfen içeriye buyurun Bay Courtney.'' Sean kapıyı kapattı. ''Silaha gerek yok Max, oyun bitti.'' ''Hem biz kazandık değil mi Bay Courtney?'' Sean başını salladı. ''Evet, siz kazandınız. Elimizdeki hisse senetlerini size teslim etmeye hazırız.'' Max üzgün üzgün başını salladı. ''Ne yazık ki iş bu kadar kolay değil. Bize belirli sayıda hisse senedi satmayı taahhüt ettiniz. Hisselerin hepsini tesliminizi bekliyoruz.'' ''Kalan hisseleri nereden almamı salık verirsin?''
''Borsadan alabilirsiniz.''
''Sizden mi?'' Max sesini çıkarmayıp omuz silkti. ''Sean, peki bizi iflasa sürüklemenin sonuçlarını hiç düşündün mü?'' diye sordu.
''Bu sonuçların bizi ilgilendirmediğini rahatlıkla söyleyebilirim.''
Sean gülümsedi. ''Bu hiç de hoş değil Max. Fakat ben sizin hesabınıza konuşuyordum. İflaslarda mahkeme kararı gerekir. Ondan sonra alacaklılar toplanır. Kalan para ve mal bölüştürmek için Kruger'in bir adamını atayacaklardır. İş mahkemeye düşecek. Sonra bunun temyiz hakkı da var. Böyle bir dava 3-4 yıl sürebilir. Tutulan avukat da bundan bol para kazanır. Bunu düşündün mü Max?''
Gözleri kısılan adamın bunu aklından geçirmemiş olduğu belliydi. Max umutsuzlukla Hratsky'ye bakınca Sean'un içi biraz rahat etti.
''Şimdi size bir teklifim var. Paramızdan 10.000 altın çekmemize izin verin. Özel eşyalarımızla atlarımızı bize bırakın. Buna karşılık ne kaldıysa sizin olsun. Hisseler, bankadaki hesaplar, mal, mülk, bizi iflasa zorlarsanız bu kadarını alamazsınız.''
Hratsky Max'a işaret edince o, ''Lütfen bu teklifinizi konuşurken dışarıda bekler misiniz?''
''Ben bara gidip bir içki içeceğim. 20 dakika yeterli mi?'' Saatini çıkarıp baktı.
''Bol bol yeter Bay Courtney, teşekkür ederim.''
Bar kalabalık olmakla birlikte Sean içkisini tek başına içti. Kimse ondan yana bakmıyordu. Adamlar onu konuşmalarına katmamak için çok dikkat ediyorlardı. Sean 20 dakikanın geçmesini beklerken bu dostlardan bir borç istese ne yapacaklarını düşünerek kendini eğlendirdi. Böylece onların kendisini görmezlikten gelmelerini unutur gibi oldu. Fakat aşağı görüldüğü için öfkesi geçmemişti. Saate bakınca 20 dakikanın dolduğunu anladı. Kapıya doğru giderken onun geldiğini gören Jock ve Trevor Haynes hemen arkalarını dönüp barın arkasındaki içki şişelerine bakmaya başladılar.
Sean, Jock'un yanında durup saygıyla konuştu. ''Jock, bir dakikanı bana verebilir misin?''
Jock ağır ağır döndü.
''Ah, Sean, evet ne istiyorsun?''
''Duff'la Rent'ten ayrılıyoruz. Bizi hatırlaman için sana bir şey vereceğim. Biliyorum, Duff da bunu yapmamı ister.''
Jock utancından kızararak, ''Buna gerek yok.'' deyip arkasını dönmeye çalıştı.
''Lütfen Jock.''
''Pekala.'' Jock'un sesi öfkeliydi. ''Nedir?''
Sean bu diye omurdanarak yumruğunu salladı. Bütün ağırlığını yumruğuna vermişti. Jock'un viskiden kızarmış kocaman burnu tam hayal edilecek bir hedefti. Böylece Jock bir takla atarak barın üstünden uçtu. Sean hülyalı bir tavırla Jock'un içkisini alıp Trevor'un başına döktü. Trevor'a ''Gelecek sefer beni gördüğünde merhaba de.'' diye emretti. ''O güne kadar da başını belaya sokma.'' Hratsky'nin dairesine biraz neşelenmiş olarak çıktı. İki adam onu bekliyorlardı. Sean sırıttı. ''Kararınızı söyle Max.''
''Bay Hratsky 1500 altın ve özel eşyalarınızı almanıza razı oluyor. Buna karşılık 3 yıl Witwatersrand'da iş yapmaya kalkmayacağınız dair sizden imzalı bir belge istiyor.''
3 yıl çok kısa bir süre. Hem 2000 altın isterim.
Bu teklif tartışmaya açık değil.
Sean onların kararlı olduğunu anladı. Pazarlık etmek zorunda değillerdi. Bu kesin bir karardı. Pekala, kabul ediyorum.
Bay Hrotsky anlaşmayı yapmak için avukatını çağırdı. Beklemeye bir itirazınız var mı?
Tabii Max, artık işsiz biriyim ben.
Sean Duff'ı konakta bıraktığı salonda buldu. Elindeki konyak şişesi boştu ve sızmıştı. Sanki vücudu birden ufalmış gibiydi. Alnına düşen kıvırcık saçları çökük yüzüne çocuksu bir hal vermişti. Sean onun elindeki şişeyi alıp, ''Küçüklerin yatma saati geldi.'' diye mırıldanarak koltuktan kaldırıp sırtına vurdu. Duff kusmaya başlayınca Sean ona yardım etti.
''Tamam, Hrotsky'ye halısı konusundaki fikrini açıkla. Yalnız bu arada çizmelerimi kirletme.''
Sean gülerek onu yukarıya taşıdı. Sahanlığa gelince kendi duygularını anlamaya çalıştı. Garip ama çok mutluydu. Böyle bir felakette mutlu olmak saçmaydı. Duff'ı odasına sokup yatağına yatırdıktan sonra soydu. Üstüne battaniye örtüp karyolanın yanına da emaye bir leğen bıraktı.
''Buna ihtiyacın olabilir. İyi uyu. Yarın atla uzun süre yol alacağız.''
Yine merdiven başına gelerek aşağıya bu çok pahalıya mal olan konağa ve lüks eşyalara baktı. Bütün bunları geride bırakacaktı ve bu da insanın mutluluk duymasına neden olamazdı. Bir kahkaha attı. Belki tam mahvoldukları sırada ufak bir şeyi kurtardığı için memnundu. Bu aslında acınılacak kadar küçük bir zaferdi. Ama buraya ilk geldiklerinden daha kötü durumda değillerdi. Sean düşününce asıl gerçeğin bu olmadığını anladı. Kurtulduğunu hissediyordu. Kendi yoluna, kuzeye, yeni topraklara gidecekti. Hafif bir heyecan duydu.
''Çevrede ne bir kaltak ne de bir borsacı olacak.'' diyerek sırıttı.
Ani bir sevince kapılarak aşağıya ahırların olduğu avluya gitti.
''Embejane, neredesin?''
Bir odanın kapısı telaşla açıldı. ''Nikosi, ne oldu?''
Sean'un sesindeki telaş Zulu'yu endişelendirmişti. ''En iyi 6 atımız hangileri?''
Embejane merakını gizlemeye gerek duymadan atların adlarını söyledi.
''Atlar yarın güneş doğmadan hazır olmalı. İkisine eğer tak, ötekiler eşyaları taşıyacak.''
Embejane gülümsedi. ''Avlanmaya mı çıkacağız Nikosi?''
''Sean, bu da olabilir.'' diye cevap verdi. ''Ne kadar süre gideceğiz Nikosi?''
''Sonsuzluk ne kadar sürer?
Kadınlarınla vedalaş. Karosunla mızraklarını al. Bakalım yol nereye gidiyor?''
Sean yatak odasına döndü. Eşyalarını toplaması yarım saat sürdü. Attığı giyecekler odanın ortasında bir yığın oluştururken kendine ayırdığı sadece yarım at yüküydü. Bunları 2 deri bavula doldurdu. İçi kuzu postu ceketini dolaplardan birinin arkasında buldu. Sabah giymek için deri at pantolonu ve geniş kenarlı şapkasıyla bir koltuğun üstüne koydu. Çalışma odasına gidip bilmediği markaları, süslü çizmeleri bir yana bırakıp istediği tüfekleri seçti. 2 çifteyle 4 Mannlicher tüfeği aldı. Sonra kendiyle vedalaşmaya gitti. Kadın dairesindeydi. Ama o kapıya vurunca kendi koşa koşa gelip kapıyı açtı.
''Sean, duydun mu?'' diye sordu.
''Evet, bütün kent biliyor.'' ''Oh Sean, çok üzgünüm. Lütfen içeriye gel. Duff nasıl?''
''İyi olacak. Şimdi sarhoş olup sızdı.''
Kendi hemen ona gideceğim diye atıldı. ''Bana ihtiyacı var şimdi.''
Sean cevap verecek yerde kaşını kaldırınca kendi başına eğdi.
''Yok, sen haklısın. Öyle sanırım. Belki ilk şok geçince onu görmem daha uygun.''
Sean'a bakarak gülümsedi.
''Bir içki sana iyi gelir sanırım. Senin için de korkunç oldu bu.''
İçki dolabına gitti. Giydiği mavi ipek elbise kalçalarını sarıyor ve göğsünün üst kısmını açıkta bırakıyordu. Sean onun çok güzel bir kadın olduğunu düşündü. Sonra kadehini kaldırdı.
''Tekrar karşılaşana kadar kendi.''
Kendinin gözleri irileşti.
''Anlayamıyorum. Neden bunu söylüyorsun?''
''Yarın sabah gidiyoruz kendi.''
''Hayır Sean, şaka ediyorsun.''
Ama bunun gerçek olduğunu anlamıştı. Artık söyleyecek pek bir şey yoktu. Sean içkisini bitirip onu öperek, ''Lütfen mutlu ol.'' diye emretti.
''Buna gayret edeceğim. Kısa süre sonra dön.''
''Sean, benimle evlenmeye söz verirsen bunu yaparım.'' diye gülümsedi.
Kendi onu sakalından yakalayıp başını 2 yana salladı.
''Bu teklifini kabul etmeden git.
Erkek o zaman ayrıldı. Çünkü kendinin ağlayacağını anlamıştı ve bunu görmek istemiyordu. Ertesi sabah Dav, Sean'un söylediklerini yaparak eşyalarını topladı. Şaşkın şaşkın her sözü yerine getiriyor, ancak Sean konuşunca cevap veriyordu. Eşyalar yerleştirilince Sean bavullarını almasını işaret etti ve birlikte atların beklediği avluya gittiler. Henüz güneş doğmadığı için hava soğuktu. Atların yanında 4 adam duruyordu. ''Sean Embejane'' diye seslendi. ''Yanındakiler kim?'' Onlar yaklaşınca kapıdan süzülen ışık yüzlerine vurdu. Sean dayanamayarak güldü. ''Soylu göbeği olan Hlubi, Nonga, o da sen misin Kandla?'' Kendi madeninde yanı başında çalışıp ilk servetini bulmasına yardım eden Zulu'lardı onlar. Sean aradan yıllar geçmekle birlikte onları tanıdığına sevindi. Adamlar beyaz dişlerini göstererek güldüler. ''Sean, üçünüzün sabahın erken saatinde buraya toplanmasına yol açan nedir?'' diye sordu. Ona Hlubi karşılık verdi. ''Nikosi, biz yolculuk sözü duyduk, ayaklarımız yandı. Avlanma sözü duyduk, uykumuz kaçtı.'' Sean birden duyduğu sevgiyi gizleyebilmek için aksi bir sesle konuştu. ''Aylık olarak verecek para yok.'' Hlubi gururla ''Biz aylıktan söz etmedik.'' dedi. Sean başını salladı çünkü bu beklediği cevaptı. Hafifçe yutkunduktan sonra Zuluları etkileyecek bir söz söyledi. ''Bende büyü olduğunu biliyorsunuz. Yine de benimle gelmek mi istiyorsunuz? Arkamda ölüler ve acı bıraktığımı bilerek yine beni izleyecek misiniz?'' Hlubi konuşurken yüzü çok ciddiydi. ''Nikosi, aslan karnını doyurduğu sırada daima bir şey ölür ama onu izleyenler için daima et vardır.'' Embejane aksi bir sesle lafa karıştı. ''Bira içmiş yaşlı kadınların gevezeliğini duyuyorum. Söylenecek başka söz yok ve atlar huysuzlanıyor.'' Konağın jakaranda ağaçlarının arasında kalan bahçe yolundan geçtiler. Alaca karanlıkta geride kalan kocaman ev grimsi bir renge bürünmüştü. Pretoria'ya doğru gidiyorlardı. Tepeye tırmanınca Sean'la Duff atlarının dizginlerini çekerek dönüp arkaya baktılar. Vadi hafif sisliydi. Duff, bir hafta daha kalamaz mıydık? Belki bir şeyler yapabilirdik diye mırıldandı. Sean ses çıkarmadan altın rengi sabah sisine baktı. Çok güzeldi. Deşilmiş toprakları, makineleri, kötü açgözlü kenti gizliyordu da bu sis. Genç adam atını Pretoria'ya doğru çevirerek dizginle boynuna hafifçe vurdu. Üçüncü bölüm. Issız Topraklar. Birinci kısım. Pretoria'da 5 gün kalıp birkaç araba alarak gerekli malzeme ve yiyecekleri doldurdular. 6. günde avcılar yolunu izleyerek kuzeye doğru gittiler. Arabanın iki yanında Zulular ve Sean'un tuttuğu yeni adamlar yürüyordu. Onları da siyah ve beyaz çocuklarla sokak köpekleri izliyordu. Erkekler bağırarak talihlerinin açık olmasını dilediler. Kadınlar evlerinin verandalarında durarak el salladılar. Kısa süre sonra kent geride kaldı, kırlara çıktılar. Ama hala bir düzine kadar macera düşkünü sokak köpeği onların peşindeydi. İlk gün 15 mil yol aldılar. Gece küçük bir akarsu yanında konaklarken, 5 yıldır ilk kez böyle ata bindiği için Sean'un sırt ve bacakları sızım sızım sızlıyordu. Gökyüzünde iri yıldızlar parlıyor, geride konuşan adamların sesleri mırıltı gibi duyuluyordu. Zaman zaman da ateşin gerisinde bir yerde bir çakal oluyordu. Yattıkları arabaya erken gittiler. İpek çarşaflar yerine sert battaniyeler ve ot yatak, Sean'un uykusunun kaçması için bir neden değildi. Bunu izleyen iki günde 20'şer mil yol aldılar. Böyle acele etmeye kentte alışmıştı Sean. Orada bir gün kaybı felaket demekti. Bu alışkanlıktan kurtulmadığı için de sabırsızlıkla yol alıyordu. Bir sabah öküzleri arabalara koşarlarken Embejane, ''Biriyle buluşmaya mı gidiyoruz Nikosi?'' diye sordu. ''Hayır, neden sordun?'' ''Bir erkek hızlı hareket ederse genellikle bir nedeni vardır. Acelemizin nedenini anlamaya çalışıyordum.'' ''Bunun nedeni?'' Sean durdu. Nedeni bulmak ister gibi etrafına bakındı, sonra burnunu kaşıdı. ''Bir saat sonra yola çıkacağız.'' O gün Duff'la arabaların 1 mil kadar önünde ilerlediler. Sean dönüp arabaları hızla sürmelerini de söylemedi. Duff'a atlarla şu tepenin yanına gidelim dedi. Sonra atları aşağıda bırakır doğruya tırmanırız.
Neden?
Gönlümüzü eğlendirmek için haydi gel.
Atları bırakıp kayalık tepeye tırmanırlarken soluk soluğa kalmışlardı. Üstlerinden ter akıyordu. Doruğa erişince bir ağacın gölgesinde oturacak düz bir taş buldular. Sean Duff'a yaprak sigarası verdi ve bunları tüttürerek aşağıda bir harita yandıran topraklara baktılar. Bu yüksek otlu toprakların içinde ormanlar, tepeler vardı. İleride bir akarsuyu ve onun kıyısındaki ulu ağaçları seçiyorlardı. Bu ağaçların dışında her şey Afrika'nın rengindeydi. Kahverengi, belki 1000 ton kahverengi vardı. Duff, burada kendimi çok ufak fakat güvende hissediyorum diyerek çekingen bir tavırla güldü.
Ne demek istediğini anlıyorum.
Johannesburg'dan ayrıldıklarından beri Duff'ın ilk kez sakinleştiğinin farkındaydı. Birbirlerine gülümseyerek arkadaki kayaya yaslandılar. Çok aşağıda kalan arabaların yandan dolaşıp otluk topraklara çıktığını gördüler. Hayvanlar kuru otları yemeleri için salındı. Bir süre sonra iki arkadaş inip atlarını buldular. O gece ateşin karşısında daha uzun süre oturdular. Az konuşmakla birlikte yine aralarındaki dostluğun gücünü hissediyorlardı. Ondan sonra da yaşamları temposunu ağır ağır dönen araba tekerleklerinden aldı. Her sabah Duff'la arabadan inip dolaşıyor, bazen bir akarsuyun yanında altın arıyorlardı. Bazen de fillerin izlerini görmeye çalışıyorlardı. Gizlenip av hayvanlarını seyrediyorlardı. Kendilerini, adamlarını ve Pretoria'da peşlerine takılan köpekleri doyuracak kadar hayvan avlamaktaydılar. Pietersburg'daki küçük Boer kasabasından geçip ilerleyince karşılarında ulu Zoutpansberg dağları belirdi. Dimdik yamaçları ağaçlar ve kayalarla kaplıydı. Dağların altında kalan Louis Trichard'da bir hafta mola verdiler. Bu kasabada dağların kuzeyinde Limpopo'da avlanan adamlarla konuştular. Hollanda asıllı, yüzleri güneşten esmerleşmiş, sakalları tütünden sararmış olan iri yarı adamlar son derece sakindi. Sean ağır ağır ve saygıyla konuşan bu erkeklerin rahatlıkla dolaştıkları topraklardaki hayvanlardan da Witwatersrand'la karşılaştığı kimselerden de farklı olduğunu düşündü. Sean derin bir saygı duydu. Bu duygusu yıllar sonra onlara savaşmak zorunda kaldığı zaman daha da artacaktı. Adamlar dağlardan geçen yol olmadığını söylediler. Fakat arabalar yanlarından dolaşabilirlerdi. Batı geçidinden Kalahari çölüne iniliyordu. Burası tekerleklerin kumlara battığı, su bulmak için insanın fazla yol alması gerektiği kötü bir bölgeydi. Doğudaysa zengin ormanlık topraklar vardı. Hem ormanlar avlanacak hayvanlarla doluydu. Sahile yaklaştıkça hava daha da sıcaklaşırdı. Ama insanın filleri bulabileceği gerçek ormanlar oradaydı. Bunun üzerine Sean doğuya döndü. Böylece bu ıssız topraklara çıktılar. Bir hafta yol alınca fillerin izlerini gördüler. Ağaçlar devrilip kabukları soyulmuştu. Sean heyecanlanarak o gece bir saat silahlarını temizledi. Hem bu topraklar iyi sulanıyordu. Yalnız ırmakların suyu kan kadar sıcaktı ve kıyılarda otlar da çok yüksekti. Orman zebra, siyah kunduz ceylanı, kunduz ve fil doluydu. Sean'la embejane arabaların bir mil kadar önünden ilerlerken ilk yeni izi buldular. Mahobahoba ağacının kabukları yeni soyulmuştu. Soğuk yerlerden sıvılar sızıyordu. Filler ağacın üstünü dişleriyle soymuşlardı. Embejane üç erkek dedi. Biri çok kocaman.
Sen burada bekle.
Sean atını çevirip arabalara yaklaştı. Duff ilk arabanın sürücüsü yerine çıkmış oturuyordu.
Sean, Duff, filler diye bağırdı. Bizden en fazla bir saat ötedeler. Haydi atını eğerle ahbap.
Duff 5 dakikada hazır oldu. Embejane onları bekliyordu. Zulu izlere bakmış ve fillerin ne tarafa gittiklerini anlamıştı. Onun peşine takılarak atlarını yan yana sürdüler. Duff sordu.
Daha önce fil avladın mı oğlum?
Hayır.
Tanrım! Duff dehşete kapıldı.
Senin usta bir fil avcısı olduğunu sanıyordum. Gidip uyuyayım. Biraz daha tecrübe sahibi olunca beni çağırırsın.
Sean heyecanla güldü.
Kaygılanma, bu işi biliyorum. Fil hikayeleriyle büyüdüm ben.
Daf alayla "Aman, içim rahat etti" diye söylenirken Embejane sinirlendiğini gizlemeden omzunun üstünden onlara baktı.
"Nikosi, artık konuşmak doğru değil. Kısa süre sonra onlarla karşılaşacağız."
Biraz sonra ağaçlar iyice sıklaşınca Sean dizginleri çekti. "Atları burada Hlubi ile bırakalım. Yürüyerek filleri izlememiz daha doğru olacak." Daf itiraz etti. "Oğlum,
atın üstündeyken daha hızlı kaçarım."
Sean in derken Embejani'ye de yol göstermesini işaret etti. Yine ilerlemeye başladılar. Sean terliyor, kaşlarına takılan damlalar yanaklarından süzülüyordu. Terlerini eliyle silerken heyecandan midesi kasılıyor, boğazında bir kuruluk duyuyordu. Duff her zamanki gibi ağzını çarpıtıp hafifçe gülümseyerek kayıtsız bir tavırla Sean'un yanında yürüyordu. Fakat solukları sıklaşmıştı. Embejane onları eliyle işaret edince durdular. Dakikalar ağır ağır geçti. Zulu yine elini salladı. "Böylece bir şey yok, gelin," diyordu. Bir süre sonra Zulu birden hareketsiz kaldı. Elini hafifçe salladı. Bu sefer fillerin ileride olduğunu belirtiyordu. Sean'la Duff onun arkasında çömeldiler. Gözleriyle kahverengi ağaçlar ve gri gölgeleri araştırıyorlardı. Sinirleri gerildiği için solukları sıklaşmıştı. Duff da artık gülümsemiyordu. Embejane ellerini kaldırarak tam karşılarında bir duvar gibi yükselen bitki ve sarmaşıkları işaret etti. Saniyeler uzuyor, dakikalar geçmek bilmiyordu. Bir kulak tembel tembel sallandı. Kocaman bir erkek fil gri gölgelerin arasındaydı. Onu renginden dolayı önce seçememişlerdi. Sean Embejane'nin koluna dokundu. "Böylece gördüm," diyordu. Embejane ağır ağır elini kaldırarak tekrar işaret etti. Sonra bir karnın guruldadığını duydular. Gök gürültüsü gibi bir sesti bu. O zaman Sean ikinci fili de gördü. Uzun dişleri olan hayvan küçük gözlerini sıkıca kapamış gölgede duruyordu. Sean dudaklarını Duff'ın kulağına yaklaştırdı. "Bu senin," diye fısıldadı. "Ben öbürüne ateş edecek pozisyona girene kadar bekle." Ağır ağır yan tarafa kaydı. Hayvanın omzunu görebiliyordu artık. Oradan ateş ederse kalbe isabet ettirebilirdi. Duff'a işaret ettikten sonra tüfeğini kaldırıp kocaman omuza nişan alarak ateş etti. Ormanda bu patlama inanılmayacak kadar yüksekti. Erkek filin omzundan tozlar havalandı. Hayvan merminin çarpmasıyla sallandı. Onun arkasında uyuyan üçüncü fil hemen dönüp kaçmaya başladı. Sean'un elleri ustalıkla gidip geliyordu. Tüfeği dolduruyor, nişan alıyor ve hemen ateş ediyordu. Kurşunun isabet ettiğini, hayvanın öldürücü bir yara aldığını gördü bu sefer. İki fil koşarak kaçtılar. Orman onları gizledi. Yaralı olmakla birlikte önlerine gelen her şeyi devirip acıyla bağırarak gidiyorlardı. Sean da onların peşinden koştu. Bacaklarını, kollarını paralayan dikenlerin farkında bile değildi. Yanından Embejane, "Bu tarafta Nikosi," diye bağırdı. "Çabuk ol, yoksa onları kaybedeceğiz." Sıcakta terleyip koşarak birden kıyıları yüksek bir ırmağın yanına çıktılar. Irmağın dibindeki kum gözleri kamaştıracak kadar beyazdı. Ortasından ince bir su akıyordu. Fillerden biri ölmüştü. Sulara karışıyordu hayvanın kanı. İkinci fil karşı kıyıya tırmanmaya çalışıyordu ama burası onun için fazla dikti. Bu yüzden geri kayıyordu. Dönüp Sean'la Embejane'ye bakarken hortumun ucundan damlayan kanı gördüler. Sonra kulaklarını öfkeyle havaya diken hayvan saldırıya geçti. Yumuşak kumlarda hızla geliyordu. Onu seyreden Sean tüfeğini kaldırıp tetiği çekerken bir hüzün duydu. Umutsuz bir cesaret karşısında bir erkeğin duyduğu gururlu pişmanlıktı bu. Bir kurşunla hayvanı kafasından vurup devirdi. Irmağın kıyısından aşağıya inip yere serilen filin yanına gittiler. Embejane hayvanın dişlerinden birine dokunduktan sonra Sean'a baktı.
"İyi bir fil."
Fazla konuşmadı. Çünkü laf etmenin sırası değildi. Sean tüfeğini filin omzuna dayayarak cebinden bir yaprak sigarasını çıkardı. Yakmadan dişlerinin arasına sıkıştırdı. Çok fil öldüreceğini biliyordu. Ama sadece bu ilk fili anımsayacaktı. Birden arkadaşını hatırladı.
"Nikosi, Duff nerede? O da öldürmedi mi?"
Embejane,
"Ateş etmedi," diye cevap verdi.
"Ne?" Sean hemen Zulu'ya döndü. "Neden?"
Embejane burnuna biraz enfiye çekip aksırdı. Sonra omuz silkti. Bu iyi bir fil diyerek yere baktı. Sean tüfeğini kaptı. Gidip onu bulmalıyız. Zulu da onu izledi. Duff'ı yere oturmuş, su içerken buldular. Tüfeğini de yanındaki ağaca dayamıştı. Sean'u görünce su şişesini kaldırıp onu selamladı.
''Yaşasın, zafere erişen kahraman geliyor.''
Gözlerinde anlaşılmayan bir ifade belirmişti. ''Sean, sen filine isabet ettiremedin galiba.'' dedi. Duff mırıldandı.
''Evet, benimkini kaçırdım.''
Şişeyi kaldırıp yine su içti. Sean birden onun hesabına utandığını anlayarak çok fena oldu. Duff'ın korkaklığını bildiğini göstermemek için gözlerini yere dikti. ''Sonra haydi arabalara dönelim.'' dedi. ''Embejane, daha sonra dişleri almak için yük atlarıyla gelir.''
Geri dönerlerken yan yana gitmediler. 16. Ayrımın Sonu. Sayfa 263.